Mopushane Çeşmesi 9. Ayrım Sayfa 133. Biraz önce kendisini parmaklığına bağladıkları pencerede şimdi çırılçıplak Zeliha'sı bağlıydı. Saçları birbirine karışmış, yemenisi pencerenin teline asılı kalmış, gözleri solmuş, dudakları morarmış, çıplak vücudunu çevreleyen ipler etlerini yer yer boğarak mosmor etmişti. Şimdi Zekeriya'yı zapt etmek imkansız bir hal aldı. O uysal, o sıska, o kadit oğlan kudurmuş, deli olmuştu. Çılgıncasına saldırdı, çırpındı ama kollarını sıkan kıskaçlar bir türlü gevşemedi. Avaz avaz haykırıyordu. Vah benim kara gözlü Zeliha'm, kuzuların kuzusu Zeliha'm, sana da mı kıydılar? Vah anacığım, vah senin kurbanın olan ben. Başçavuşa döndü. Vay Allah'tan korkmaz vay dedi. Hiç mi din iman görmedin? Bir rekat mı namaz kılmadın? Bir hükümet yarın bana bir silah mı vermez? Haydi git vatanına çabala mı demez? Ah o silah benim elime geçmeye. Vay koca başçavuşum vay. Vay vicdanı kara kara başçavuşum vay. Sesi perde perde alçaldı. Yüzünü jandarmalardan birinin göğsüne kapadı, ağlamaya başladı. Ben öldürdüm dedi. Hakkı Ağa'yı ben öldürdüm. Ne yapalım? Kara kaderimiz buymuş. Ben öldürdüm. Oldu mu? Ben öldürdüm diyorum size. Haydi çözün yavuklumu. Ne duruyorsunuz? Haydi. Başçavuş sonucun böyle olacağını önceden kestirdiği için son derece memnun gülüyordu. İnceleme gezisi. Mapushanenin nasıl bir yer olduğunu, oradaki insanların ne türlü yaşadıklarını öğrencilere de göstermek ve onları canlı bir hayat dersi vermek için mapushaneyi ara sıra toplu olarak dolaşma adeti vardı. Savcı ile öğretmenleri öğrencilerin önüne düşüp koğuş koğuş her yanı gezerlerdi. Bu işe en düşkün olanlar da hukuk fakültesi öğrencileriydi. Bu ziyaretlerin adına inceleme gezisi denirdi. Daha sabahın erken saatlerinde cigara dumanı, yemek buharı ve ayak kokularıyla zehirlenmiş koğuşların pencereleri ardına kadar açılır. Her taraf süpürülür, bahçeler temizlenir, yollardaki cigara izmaritleriyle kibrit çöpleri hükümlülere teker teker toplatılır. Böylece ziyaret saati beklenirdi. Epeyce vakit geçtikten sonra ziyaretçi topluluğu uzaktan görünürdü. En önde genç savcı ile ihtiyar müdür, arkada da kız ve erkek öğrencilerin dağınık grupları koğuşlara girerdi. Hükümlüler koğuşun bahçesine iki sıra dizilir, konukları beklerlerdi. Her ziyaretçinin ilk aklına gelen şey, en sempatik gördüğü hükümlüye suçunu sormaktı. ''Sen ne yaptın hemşerim, suçun ne?'' ''Adam yaraladım.'' ''Ya sen?'' ''Polise hakaret.'' Çoğu hırsızlıktan yattığı halde hiç kimse doğrusunu söylemezdi. Hırsızlığın utanılacak bir şey olduğunu bilirlerdi. Bu yüzden herkes kendini hoş görülebilir bir suçun suçlusu göstermek isterdi. Mopushanede göğsünü gere gere söylenebilecek üç onurlu suç vardı. Bunlar adam yaralama, polise sövme, bir de kız kaçırma suçlarıydı. Onların anlayışına göre bu suçları işlemek erkeklik, mertlik sayılırdı. Bunun dışında kalan suçlara pis suç denirdi. Bu yüzden ziyaretçiler mopushanede hemen hemen bu üç suçtan başkası ile ceza görmüş suçluya pek seyrek rastlamışlardır. O gün fakülte öğrencilerinden biri, sıska, solgun yüzlü gençten bir delikanlının Zıpır Yusuf'un yanına sokuldu. ''Ya senin suçun nedir kardeşim?'' diye sordu. ''Benim suçum şey, yani bir malı bulunduğu yerden sahibinin rızası hilafına faydalanmak için aldım.'' Öğrenci bir şey anlamadı ama savcı gülerek açıkladı. ''Bunlar hapishanede yata yata hukukçu kesilmişler.'' Söylediği şey, hırsızlığın 491. madde yazılı kanunu tarifidir. Zıpır Yusuf da kıs kıs gülüyordu. Öğrenci yanındaki hükümlüye sordu. ''Ya senin suçun?'' ''Benim suçum iftira, efendi kardeşim.'' ''Yani sen mi birine iftira ettin, yoksa sana mı iftira ettiler?'' ''İşin doğrusuna bakarsan bana iftira ettiler. Polis benim cebime iki paket nefes koymuş. Bir de numarası belli 2,5 papel atmış. Kahveden de 5-6 şahit bulmuş. Ne o, esrar satıyormuşuz. Eğer esrarın rengini bilirsem esrar gibi sapsarı olayım.'' Eninde sonunda 14 ayı kucakladık. Peki ama sen yargıcın yerinde olsaydın bu kadar kesin deliller karşısında ne yapardın? Bizim de bir şey dediğimiz yok ki efendi kardeşim. Kimsenin tavuğuna kış demeden yiyip içip yan geliyoruz. Noksanımız 5 vakit namazla padişaha dua. Hani cumhuriyet hükümeti bizim gibi mahkumu mumla arasa bulamaz. Genç öğrencinin çevresine öteki arkadaşları da toplanmışlardı. Şimdiye kadar pek seyrek rastladıkları bu çeşit insanlarla konuşmaktan hoşlandıkları belliydi. Kız talebelerden biri gülümseyerek Çengel Rıza'nın yanına sokuldu. ''Sizin suçunuz da şey mi? Yani öteberi filan almak kimse görmeden öyle mi?'' Benim suçum yoktur hanım ablacığım. Ben kışçıyım. Kışçı mısınız? Kışçı ne demek? Yani kışı geçirmek için mapusa girerim. O da nasıl şey öyle? Adam sağına soluna bakındı. Savcı ile müdür epeyce uzakta başka hükümlülerle konuşuyorlardı. Kendisini öğrencilerden başkasının dinlemediğine inanç getirince usul usul anlattı. Hitler'in muharebesinden beri fakir fukaranın hali malum. Kış geldi mi hepsini bir düşüncedir alır. Hele bir de bizim gibi sabıkalı olunca ağzıyla kuş tutsa karnını doyuramaz. Onun için biz Kasım girerken mapushaneye düşmenin yolunu ararız. Dışarıda od yok, ocak yoktur. Han yok, hamam yoktur. Yatak yok, yorgan yoktur. Mapushanede idare altımıza nasıl olsa bir şilte uyduruyor. Her koğuşun bir tenekede kömür hakkı var. Günde bir tasla yemek çıktı mı Allah'tan belamızı isteyecek değiliz ya. İyi ama hapse girmek sizin isteğinize bağlı değil ki. Nasıl bağlı değil hemşireciğim? Otobüste elini yanındakinin cebine soktun mu helalinden 3 ayın var. Bu hesaba göre baktın ki Şubat sonlarında dışarıda oluyorsun. O zaman karakolda kumsere ana avrat dümdüz gidersin. 35 günde oradan gelir. Böylelikle Nisan'ı bulursun. Ondan sonra da Allah kerim. Peki ama hürriyetinizden yoksun yaşamak iyi bir şey mi sanki? Sen sofraya oturunca hürriyet mi yiyorsun ablacığım? Genç kız yanındaki arkadaşına döndü. Eniştem dedi Viyana'ya gittiği zaman bu tip patolojik insanlar üzerinde uzun boylu etütler yapmış. Bunlara psikopatolojide paranoyak deniyormuş. Çengel Rıza kızın lafından bir şey anlamadı ama bu sözlerin lehinde olmadığını da fark etti. Adam akıllı içerlemişti. Kendini tutamayıp çıkıştı. Hem buraya hayvanat bahçesini gezer gibi gezmeye geliyorsunuz, hem de alafranga laflar edip bizi matrağa alıyorsunuz. Biz Fransızca anlamazsak da yine biraz bir şeyler çakarız. Ama ben sizin hakkınızda kötü bir şey söylemedim ki. Daha ne söyleyeceksin be birader? Pis herif filan dedin. Para için yapıyor dedin. Kızcağız kıpkırmızı oldu. Peki affedersiniz diyerek yürüdü. Ötede bir grup gavur Ali'nin çevresine toplanmıştı. Ali sulu sulu gülerek müdüre dert yanıyordu. Vallahi billahi eğer yalanın varsa 10 santimden yüzüme tükür. Sonra da gelip elinle kaşıma gözüme sıvıştır. Öğrenciler de gülüşüyorlardı. Kimileri de onu şaşkınlık içinde süzüyorlardı. Şimdiye dek bu türlü bir adam görmedikleri belliydi. Gavur Ali boyunu anlatıyordu. Bir anam var müdür bey, ağzı burnu yerinde. Sen bana şu iyiliği yap, beni asri cezaevine gönder. Ben de sana anamı imam nikahıyla gelin etmezsem senden beter olayım. Gavur Ali bir kere yılışıklığa başlayınca onu susturmak adam akıllı zorlaşırdı. Müdür yarı şaka çıkıştı. Yeter ulan köpek herif, sus gayrı. Ne rezil şeysin sen be. Doğru müdür bey. Rezillikten yana birinciyim. Utanma nedir bilmem. Bir kere alnımın damarı çatlamış. Ne yapsam faydası yok. Görüyorsun itoğlu itin biriyim. Ulan sus. Ayaklarını yıka da suyunu içeyim müdür bey. Şu iyiliği yap bana. Müdür dayanamadı. Gavur Ali'ye kaldırıp bir tokat aşk edecek oldu ama o hemen itiraz etti. Aman müdür bey, kolundaki saati çıkar ondan sonra vur. Bana kıyıyorsun saate kıyma. Ziyaretçi talebeler de Gavur Ali'nin soytarılığına gülmekten katılıyorlardı. Hemen her koğuşta bu türlü insanlar vardı. Onun için bunlardan bir iki tanesiyle konuşmak hapishane hakkında fikir edinmeye yetiyordu. Ziyaret çok sürmedi. Talebeler toplu olarak avludan çıkarlarken Gavur Ali en arkadan yürüyen kız talebelerden birine seslendi. Ablacığım, 414. maddeye göre canını yiyeyim. Aksaray yangını. O günlerde yine musluklar kuruduğu için mapushane susuzluktan kırılıyordu. Koğuşun avlusundaki muslukların üstüne idare kocaman bir küp oturtmuştu. Sabahları gardiyanların gözcülüğü altında mapushane yakınındaki çeşmeye 3-4 hükümlü gönderiliyor, onların teneke teneke taşıdıkları su ile 60 kişi bir gün bir gece geçiniyordu. Ama su kıtlığının yarattığı sinirlilik hemen her gün bir iki kavgaya sebep oluyordu. En çok koğuş kahvecisiyle abdest alanlar arasında gürültü kopuyordu. Bu yüzden küpten akan ve bir defa kullanılmış olan suyu tekrar kullanmak gerekiyordu. Suların aktığı yalağın dibine bir paçavra tıkamışlardı. Akşama kadar yalakta biriken sabunlu, tükrüklü, mavimtırak su ile ötekiler yatmadan önce ayaklarını ellerini yıkıyorlardı. Bu sıkıntının çaresi bulunamadığı için idare itfaiye müdürlüğüne telefon etti. Bir itfaiye arazözü mapushane bahçesindeki kocaman havuza gelip su ile doldurdu. Havuzun başına bir de jandarma dikildi. Günde bir sefer akşam üstüne doğru koğuşlardan 10'ar, 15'er kişi ellerinde testileri, tenekeleri, güğümleri alarak havuz başına sıraya giriyordu. Elinde bastonu ile çatık kaşlarıyla laf dinlemez müdür, su dağıtımına gözcülük ediyordu. Gavur Ali sıranın arka taraflarından müdüre sesleniyordu. "Bey babacığım, Allah rızası için beni gör. Susuzluktan 2 gündür dışarı çıkmıyorum. Şimdi de pek sıkıştım." Müdür hiç oralı olmuyor, başını kaldırmadan karşılık veriyordu. "Patla köpek soyu, mapusa girerken bana mı danıştın?" "Müdür bey, vallahi tutamıyorum, sen bilirsin." "Dişini sık deyyus, sıran gelmeden damla vermem." Teneke gürültüleri müdürün küfürleri arasında suyunu dolduran koğuşa doğru 4 nala koşuyordu. Su kıtlığı daha çok geceleri baş gösteriyordu. Tabaklar, kaşıklar, tencereler yıkanıp da çaydanlıklar kaynamaya başlayınca tenekeler de boşalıveriyordu. Gece olup da herkes yatınca testilerden, şişelerden su hırsızlığı başlıyordu. Mızmız Yakup, bağırsaklarının bozuk olduğunu, geceleyin boyuna helaya taşındığını söyleyerek arkadaşlarından biraz su istemişti. Ama kimse ona merhamet etmedi. Mızmız Yakup da ister istemez hırsızlığa karar verdi. Gavur Ali su bakımından temkinli davrandığı için gece uyuduktan sonra kabağın kendi başına patlayacağını kestirdi. Mızmız Yakup'a plan kurdu. Su şişesinin dibinde 4 parmak kadar su kalmıştı. Herkes uyuduktan sonra şişeyi Mızmız Yakup'un yatağından görülecek biçimde karyolasının kenarına bıraktı. Sonra soyunup yatağına girdi. Gözlerini yumup uyur gibi yaptı. Sezgisi doğru çıkmıştı. Aradan daha yarım saat geçmeden Yakup yatağının içinde doğruldu, sağa sola bakındı, Gavur Ali'nin su şişesini mimlenmişti. Kimsenin kendisini görmediği kanısına varınca usul usul yataktan kalktı. Gavur Ali'nin karyolasının yanından geçerken çaktırmadan şişeyi kaptı, helaya doğru yürüdü. Gavur Ali yattığı yerde gözleri kapalı gülüyordu. Aradan birkaç dakika geçince o da kalktı. Köşebent Remzi'nin mercan terliklerini ayağına geçirdi. Yastığının altından cigarasıyla kibritini aldı. Biraz gazete kağıdını avucunda buruşturarak abdesthaneye doğru yürüdü. "Olur, haydi eyvallah." Helaların kapısı yoktu. Bölmelerin önüne birer çuval gerilmişti. Helada adam olmadığı vakitler kapı vazifesini gören çuval üstteki direğe takılırdı. Gavur Ali boş helanın birine girdi. Mızmız Yakup da yanındaki bölmedeydi. Biraz bekledikten sonra bitişikten bir su şapırtısı geldi. O zaman Gavur Ali usulca hela penceresinin içine bastı. Kafasını bölme duvarının hizasına kadar getirdi, elinde tuttuğu gazete kağıdının ucunu kibritle parlattı. Dudağına kıstırdığı cigarayı yaktıktan sonra ikinci şapırtıyı duyunca yanan kağıdı duvarın üstünden Yakup'un tarafına bırakıverdi. Cigarayı parmaklarının arasına alıp da kıs kıs gülmeye başladığı vakit bitişikten birdenbire bir alev dalgası yükseldi. Arkasından Mızmız Yakup "Aman Allah!" diye bağırarak kendini abdesthanenin dışına, taşların üstüne boylu boyunca attı. Bacakları donu mintanı alev içindeydi. Gavur Ali sanki bir şey bilmiyormuş gibi hemen dışarı fırladı. Abdesthane kapısına takılı duran ıslak çuval çekip kopardığı gibi Yakup'un üstüne attı. "Hay Allah belanı versin!" diye homurdanırken Yakup'un parlayan donunu söndürmeye çalışıyordu. Her yanını sıkıca çuvalla bastırdı. Yakup'un ateşi kolay söndü ama abdesthanenin içinden hala alevle karışık duman çıkıyordu. Gürültüye öteki hükümler de uyanıp dışarıya koştular. Yakup heyecan içinde kıvranıyordu ama üstü başı pek o kadar yanmamıştı. Gavur Ali yerdekini koltuklarından kaldırmaya çabalarken ötekilere bilgi veriyordu. "Birader, nereden bileyim herifin benzinle abdese girdiğini? Ben de bir cigara yakıp hakime vereceğim cevabı tasarlarken Mızmız'ın tarafından bir alev çıktı. İnsanın aklına gelir mi bu? Demek benzin uzaktan ateşi kapıyormuş, öyle anlaşılıyor. Ulan Mustafa, tutsana herifi bacaklarından götürelim içeriye, görmüyor musun? Yangından kurtuldu." Ötekiler de Mızmız Yakup'u kavradılar. Yatağının üstüne yüzü koyun uzattılar. Adamın bacakları eni konu kızarmıştı. Gavur Ali ekip başına seslendi. "Şevki ağabey, biraz zeytinyağı yolla bu tarafa." Hırsız Selim ekip başının kavanozunu bir koşu getirdi. Şevki Bey gündüzden bu yağın içinde balık kızartmıştı. Gavur Ali avucuna döktüğü balıklı yağla Yakup'un baldırlarını, kaba etlerini oluştururken bir yandan da kendi kendine söyleniyordu. "Ah be Yakup, bir kere danışsana, şişenin içinde ne var ne yok diye bir posta sorsana. Alaman tayyaresine benzin bulamıyor, sen abdese benzinle gidiyorsun. Neyse, bacaklarındaki fazlalıklar iyi bir ütülendi. Alazlanmış tavuğa döndün. Canın yanıyor mu bari?" Mızmız Yakup tehlikeyi ucuz savuşturduğu için bir bakıma memnundu. İşi küçümsemek için. Ben öyle şeylere boş veririm dedi. Biz Aksaray yangını görmüş adamlarız. Sen ne diyorsun? Yunan Hasan. Haysiyetli Beşir'le Yunan Hasan iki gündür bahçede pek kafa kafaya vermişlerdi. Aralarında bir fiskostur gidiyordu. O gün akşamüstü yanlarına Karagöz Tevfik katıldı. Cigaranın birini söndürüp öbürünü yakıyorlardı. Nihayet koca kampana çaldı. Gardiyanlar hepsini teker teker saydılar. Sonra da kapılara kol demirleri takılıp kilitler vuruldu. Üç kafadar beraber yemek yedi. Üçünün de yüreği umutla dolup taşıyordu. Plan bütün ayrıntılarına kadar hazırlandı. Kaçacaklardı. Beşir 18 yıla, Karagöz Tevfik 7,5 yıla, Yunan Hasan da müebbede hüküm giymişti. Bekle bekle bu işin sonu gelmeyeceğini kestirdikleri için kaçmaya kesin karar verdiler. Yattıkları odanın yeri tahta döşemeydi. Bu döşemenin altında 1 metre kadar boşluk vardı. Sonrası topraktı. Odanın penceresi mapushanenin avlusuna bakıyordu. Avlunun dışında da üzerinde jandarmaların dolaştığı kalın surlar vardı. Odadaki tahta döşemeleri kaldırdıktan sonra Yunan Hasan'ı içeriye kapayacaklardı. Hasan orada günlerce çalışacak, ilkin diklemesine kazarak 3 adam boyu kadar inecek, sonra yana dönüp tüneli mapushanenin arkasındaki dereye doğru uzatacaktı. Bu işin tamamlanması en az 1 aya bakıyordu. Çünkü yer altından toprağın 40-50 metre kadar kazılması gerekiyordu. Gece herkes yatıp da el ayak çekildikten sonra demir karyolalardan birinin ayağını döşemenin deliğine soktular. Karyolayı yana yatırıp üstüne yüklenince demir ayak manivela gibi döşemeyi çatır çatır söküverdi. Ortalıkta hiç ses seda yoktu. Bütün mapushane derin bir uykuya dalmıştı. Kafadarlar karyolayı hemen doğrultup yerine koydular. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi yataklarına uzandılar. Ama Karagöz Tevfik'in karyolasının altındaki koca döşeme tahtası yerinden çıkmıştı. Biraz beklediler. Gelen giden olmadı. O vakit Yunan Hasan yerinden kalktı. Arkadaşlarıyla öpüştü, döşeme tahtasını kaldırıp içeriye girdi. Bir pösteki ile Karagöz'ün eski kilimini yanına aldı. 3 tayın, 1 kilo zeytin, 6 paket köylü cigarasını da bir beze sarıp çıkın yapmıştı. Bir testi suyu da bunlarla beraber içeriye toprağın üzerine bıraktıktan sonra kurşun kalemiyle defteri de cebine koydu. Ötekiler Yunan Hasan'ın üzerine tekrar döşeme tahtasını kapayarak karyolaları yerli yerine koydular. Hasan 2 günde 1 arkadaşlarından yemek alacak, odanın altındaki mahzende gece gündüz çalışacak, orada yatıp orada kalkacaktı. 1 ay sonra tünel kazma işi tamamlanınca bir gece gizlice aşağıdan haber verecek, ötekiler de aynı delikten girerek mapushanenin dışına sızıvereceklerdi. Mapushane gecenin sessizliğine iyice gömüldüğü için Tevfik'le Beşir, Hasan'ın çalışmasını duyuyorlardı. Ama gündüzün hayhuyu içinde bir şey duyulmasının olanağı yoktu. Onun için Hasan'ın daha ziyade gündüzleri çalışıp geceleri uyuması uygun görüldü. Hasan tünel kazma işini mapushanenin saçağından kimse görmeden kopardıkları küçük bir demir parçasıyla yapacaktı. Bu hesaba göre günde nihayet 2 metre kadar kazması kabil olacaktı. Ama onlar bu kadarını da çoktan razıydılar. Ertesi gün oldu, Hasan'ın kayıplara karıştığını ilkin kimseler fark etmedi. Ama öğleden sonra Ürgüplü Mustafa mapushanenin içinde mekik dokuduğu halde Yunan Hasan'ı bulup meydana çıkaramadı. Avaz avaz bağırarak koğuşları dolaştı. Ne yaptıysa fayda etmedi. Akşam üstüne doğru olayı gardiyanlar da duydular. Akşam sayımının vakti gelince telaş büsbütün arttı. Mapushanenin bütün hükümlülerle gardiyanlar tarafından aranmadık köşesi kalmadığı halde Hasan'ı bulmak mümkün olamadı. Gardiyan Yaşar'ın bu işe bir türlü aklı ermiyordu. İnsan kuş olsa bu kadar jandarmanın gözü önünde mapushane duvarını aşamazdı. Ama eninde sonunda kaçtığını kabul etmekten başka çare de yoktu. Hasan'ın hala hapishanede olduğunu, tahta döşemelerin altına indiğini düşünmek kimsenin aklına gelmiyordu. Kapılar kapanmadan önce Tevfik'le Beşir başgardiyanlıkta sorguya çekildiler. İkisi de son derece mazlum bir tavır takınmıştı. Başgardiyan ikisini de çok sıkıştırdı ama hiçbir faydası olmadı. Sabahtan uyandı, çorbasını içti, sonra bahçede mintanını yamıyordu. Bir daha da görmedik dediler. Bu işe akıl sır erer gibi değildi. Başgardiyan Hasan'ın yattığı odanın tavanını, döşemelerini, pencere demirlerini iyice yokladı. Onun odadan kaçtığına dair tek delil bulamadı. En sonunda Hasan'ın gündüz sura açtığı sanıldı. Kabak nöbetçi jandarmaların kafasına patlayacaktı. Her yana haberler ulaştırıldı. Polise tezkere yazıldı. Mopushanenin dışına hem gece hem de gündüz jandarma devriyesi kondu. Ama Hasan'ın izi bulunamadı. O gece Tevfik'le Beşir kendi mabeylerinde dertleştiler. Bu konuda hemen hemen hiç laf açmadılar. Odanın altına gizlenen Hasan'a da işaret falan vermediler. Aradan 3 gün geçti. İşin önemi biraz tavsadı. Hasan'ın kanat takıp uçtuğuna herkes inandı. 3. gece kapılar kapandıktan sonra odanın altından işaret geldi. Beşir pencereleri iyice kolladıktan sonra tahta döşemenin çatlak yerine sokuldu. "Ne o Hasan, ne istiyorsun?" diye sordu. Hasan döşemenin aralığından bir kağıt uzattı. Beşir kağıdı kaptığı gibi karyolasının üstüne büzüldü, Tevfik de meraklanıyordu. Hasan kağıtta diyordu ki, 2 günde 2 adam boyu derinlemesine indim. Şimdi önüme kocaman bir kaya rastladı. Sağından yokladım, solundan yokladım, kaya çok büyük. Beri taraftaki yumuşak yerden kazmaya başlarsam müdüriyete doğru dönmek lazım. Burada çok sıkıldım. Yarın sabaha kadar yetecek kadar ekmeğim var. Bana birkaç tayınla biraz helva, biraz da cigara yollayın. Beşir kağıdı okuduktan sonra karyolanın önüne eğildi. Çoraplarını yoklar gibi yaparak seslendi. Ulan Hasan, zarar yok. Müdüriyet tarafına dön. Sonra yine dereden yana kıvrılırsın. Toprak yumuşak mı? Aşağıdan nefes gibi bir ses karşılık verdi. Yumuşak ama çok böcekli, vıyır vıyır solucan var. Aldırma, durmadan kaz. Seni çok arıyorlar. Ekmekten yana yarın geceye kadar idare et. Suyun var mı? Var, var. Yarın akşam hepsini doğrulturuz. Dişini sık biraz. Cigara da yollarım. Dışarıdan manzarayı çakarlarsa hepimiz hapı yutarız. Bir diyeceğin olursa kağıda yazıp gece bize ver. Hasan böylece her gün biraz daha kazdı. 2 günde bir yukarıdakilere rapor veriyordu. Sanısına göre yer altından sur hizasına kadar gelmişti. Aradan 15 gün geçtiği için artık Hasan işi büsbütün unutulmuştu. Halbuki o bütün gücüyle çalışıyordu. Arkadaşlarına yazdığı kağıtlarda daha çok kazılan toprağı derinlerden dışarı çıkarmanın güçlülüğünden söz ediyordu. Ama dün akşam yazdığı kağıtta 2 günlük iş kaldığını, sur hizasından en az 30 adım dışarı çıktığını, Handi ise dere kenarına pencere açacağını bildiriyordu. Arkadaşları da bu sevinçli haberler karşısında ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Aradan tekrar 1 gün geçti. Hasan'ın o akşam son durumu bildirmesi gerekiyordu. Geç saate kadar bekledikleri halde hiçbir ses seda çıkmadı. Sabaha doğru Beşir aşağıya seslendi. ''Hasan, ulan Hasan, uyuyor musun ulan?'' ''Hasan be!'' Cevap yok. O zaman Beşir birdenbire heyecanlandı. Gözleri büyüdü, yüzü sarardı. Dudakları titreyerek mırıldandı. ''Yoksa bu kahpenin evladı bize namussuzluk mu etti dersin? Söylesene Tevfik, ne susuyorsun?'' Tevfik de şaşırmıştı. Eli ayağı titriyordu. ''Hiç zannetmem'' dedi. ''Oğlan bu namertliği yapmaz bize.'' Bir koşu pencereye gitti. Kendilerini bir gözetleyen var mı yok mu diye dışarısını kolaçan etti. Görünürde avlu bomboştu. Zaten avlunun bir siper olacak tarafı bulunmadığı için dışarıdaki adam pencereden düpedüz görünürdü. Tevfik iyice güvendikten sonra geri döndü. Karyolanın altına girdi. İğreti tutturdukları döşeme tahtasını 1-2 kere zorladıktan sonra kaldırdı. Beşir'den aldığı kibriti çakıp içeriye baktı. Toprak yığınlarından başka bir şey görünmüyordu. Kafasını delikten içeri iyice sokarak seslendi. ''Ulan Yunan! Hey Yunan Hasan!'' Gene cevap yoktu. Yüzü büsbütün buruşmuş halde başını geri çekti. ''Tüymüş'' dedi. ''Tilki sütü emmiş adamdan cennetin yolu sorulur mu? Ah be Beşir, ben sana söyledim. Şuraya ben ineyim dedim. Rabbena hakkı için 10 günde deler atardım. Hem de böyle elimiz böğrümüzde kalmazdı. Paytonla yürütürdüm sizi.'' Beşir bir şey söylemiyor, gözlerini bir noktaya dikmiş düşünüyordu. Sonra birdenbire başını kaldırdı. ''Hazırlan'' dedi. ''Gidiyoruz, yolcuyuz.'' Öteki de herhalde zihninden bunu kuruyordu. Geri dönenin Beşir kızdı. ''Ulan Kayarto'nun son turfandası. Bunun geri dönmesi var mı artık? Herif cızla mı çekmiş? Sabah sabah jandarma dışarıdaki deliği görünce bize de buyur edecek değil ha. Ne olacaksa bu gece olacak. Haydi durma. Yanına bir şey alacak mısın? Mirasımı mapushaneye helal ediyorum.'' O zaman Beşir telaşla etrafına bakındı, cigarasıyla kibritini yokladı, sonra arkadaşına ''Ver şu benim düğünlük ceketi'' dedi. ''Cenab-ı Mevlam her daim doğrularla beraberdir. Düş peşime Tevfik.'' Köşebentliğini bu gece göstereceksin. Tevfik'in verdiği ceketi çabukçasına sırtına geçirdi. Döşemenin kalkık tahtasından içeri sızdı. Tevfik de yumularak onun arkasından girdi. Sonra tahtayı içeriden çekerek belli olmayacak gibi iyice örttü. Odanın altı zifiri karanlıktı. Taze kazılmış toprak yığınlarının ortasında kocaman iki insan sığacak kadar büyük bir delik vardı. Yunan Hasan kazdıklarını torba torba buraya taşımıştı. Beşir tekrar bir kibrit çakıp çukurun dibini görmek istedi. İçerisi adam akıllı derindi. Tevfik'e döndü. ''Ben gidiyorum.'' dedi. ''Islanmışsın, yağmurdan pervası olmaz. Arkamdan gel.'' Çukurun kenarlarına tutunarak toprakları döke döke aşağıya indi. Gene bir kibrit çakıp tünelin içini görmeye çalıştı. Yunan Hasan buraları kazmak için epeyce çile çekmiş olmalıydı. Hem eni konu geniş kazmıştı. Rahat rahat geçilebiliyordu. Beşir yukarı seslendi. ''Haydi gel.'' Tevfik çukurun kenarına eğilip ''Çekil aşağıdan, atlıyorum.'' diye fısıldadı. Sonra kendini birdenbire aşağı bıraktı. Düşerken bir kulağı çukurun kenarına hızla sürtüldü, kanamaya başladı. Tevfik doğrulup kulağını tuttu. Çamurlu elleri de kanlandı, Beşir'i dürterek. ''Haydi boş ver.'' dedi, ''yürü.'' Tünelin içindeki toprak adam akıllı ıslaktı. Beşir önde, öteki arkada, yılan gibi sürüne sürüne kaymaya başladılar. İniltiler, solumalar, fena bir de koku. Tevfik ikide bir çamurlu elleriyle kanayan kulağını tutuyor, sonra kendi kendine ''Satayım anasını'' diyordu. ''Ciğerimde kan kalmadı, deliğe gelmedik mi daha?'' Beşir bir aralık durdu. ''Hiç'' dedi. ''Şurada sivri bir kaya var, karnını yırtmasın. Ama hergeli Yunan da iyi kazmış ha. Boş ver şimdi kazmasını mazmasını. Önünü görüyor musun önünü? Bende nefes kalmadı, deliğe gelmedik mi daha?'' Az dişini sık Tevfik. Benim cezanın 20 senesini geçtik. Az bir şey kaldı. Hey büyük Allah'ım, göster büyüklüğünü. Beşir yürü be yahu. Tekrar ilerlemeye başladılar. Beşir denizde kulaç atar gibi soluya soluya gidiyor. Tünel hafifçe sola yahut sağa döndükçe durup yönünü kestirmeye çalışıyordu. Tamam tas tamam üçüncü kulenin böğrüne çıkacağız. Amman Tevfik gayret. Mezhebini seveyim gayret. Elleriyle önüne açılan Hürriyet yolunun çamurlarını yokluya yokluya, sürüne sürüne ilerlemeye çabalıyordu. Tevfik de arkasından gidiyordu. Birkaç metre daha kaydılar. Beşir birdenbire durdu, sanki olduğu yere yapışmıştı. Kımıldamıyordu. Tevfik, ne oldun diye sordu. Öteki değişik ürkek bir sesle, eyvah dedi, yol kapalı. Kapalı mı? Şaşırdın mı sen be yahu? Yunan Hasan melaike olmadı ya. Anam avradım olsun kapalı. Telaşla önünü eşelemeye başladı. Toprak oldukça yumuşaktı. Adeta yeni kazılmış gibiydi. Ama yolun tıkalı olması ikisini de ilkin bitirdi. O yüreklerinde biriken her saniye biraz daha genişleyen umut ateşi, o kurtuluşu beklemenin tatlı ürpertileri, altı açılan bir fıçının bir anda boşalması gibi kayboluverdi. Hükümlü için özgürlük umudunun yavaş yavaş dağılması fazla önemli değildi. Ama burunlarının dibine kadar gelmiş, uzanınca yakalanıverecek bir özgürlüğün bir anda dumanlaşıp erimesi dayanılır şey değildi. Hayal kırıklığının yarattığı insanüstü bir savaşma gücü içinde durmadan toprakları tırnaklıyor, kendilerine kurtuluş yolunu açmak istiyordu. Bu işi soluyarak yaparken adeta çırpınır gibi bir hal almıştı. Ama o sırada birdenbire durdu. Ellerini toprakların içine daha çok sokmaya çalıştı. Arkada duran Tevfik, Beşir'in bir anda yerinden zıplar gibi sarsıldığını hissetti. ''Ben geleyim mi kazmaya?'' dedi. Öteki boğuk, kısık bir sesle tıpkı inler gibi karşılık verdi. ''Vah garip Yunan vah! Vah zavallı Hasan vah! Of of of! Bak şu kahpe kaderin cilvesine! Vah Yunan'ım vah!'' Cesedi toprak yığınının altında boylu boyunca yatan Hasan'ın yırtık çoraplı ayaklarını yakalamıştı. Tevfik ilkin durumu kavrayamadı. Tünelin içi zifir gibi karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyor, el yordamıyla önünde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Haysiyetli Beşir şimdi daha büyük bir telaşla toprağı kazıyordu. Epeyce eşeledikten sonra Yunan Hasan'ın ayağını çekmeye uğraştı. Pantolonu yukarıya doğru sıvanmış, bacağının çamurlu etine elini değdirdi. Buz gibiydi. Ölümün üstünden epeyce vakit geçtiği anlaşılıyordu. Tevfik boyuna Beşir'i dürtüyordu. ''Demek Yunan Hasan ha? Vay canına yahu, günahını aldıktı zavallının. Demek bize kurban olmuş.'' ''Sus Tevfik, sus. Nefesim kalmıyor. Kesildim, bittim. Uzat elini az buçuk. Şu toprağı geriye doğru at, boşalsın burası.'' Tevfik onun geriye ittiği toprağı yeri kazırcasına elleriyle arkaya doğru çekiyor. Kurtuluş yolunun bir an önce açılması için ikisi de adeta can havliyle çırpınıyordu. Beşir Yunan Hasan'ın üstündeki toprak yığınını cesedin beline kadar boşalttıktan sonra durdu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 152.